Ayrım 29, Son Çember, Robert Ludlum. Sayfa 317, 36. Kısım. Gecenin gündüze dönüşmesi belli belirsiz oldu. Hava kış yağmurunun kurşun rengi bulutlarıyla kaplıydı. Saat 8 sıralarında yağmur yağmaya başladı. Schofield ellerini pencerenin pervazına dayamış, daha sakin, daha sıcak suları düşünerek okyanusa bakıyor. O sularda Tony ile birlikte yelken açıp açamayacaklarını merak ediyordu. Dün hiç umudu yoktu, bugün vardı. Bu umudu gerçekleştirmek için de hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar çok çalışacaktı. O ajanların en iyisiydi. O ve Rus en iyiydiler. Pencereden ayrılıp masaya yaklaştı. Son birkaç saatin çalışmalarını gözden geçirdi. Saatleri bir bir sökmüş, ana zemberekleri mile bağlamış, mandalı çarka yeni dişli vidalar takmış, küçük civataları dengelemişti. Şimdi her biri banta kıvılcımlar verecek olan zil tellerinin takılmasına hazırdılar. Bu kıvılcımlar sırasıyla 15 dakika gibi bir süre içinde patlayıcıları tutuşturup patlatacaklardı. Patlayıcıları satın almak güç olmayacaktı. Sıra geniş cepli bir yağmurluk edinmeye kalıyordu. Schofield bütün bunları daha önce de yapmıştı. Saatleri marketten aldığı bir kutuya yerleştirip aşağı indirdi. Arabasının bagajına koydu. Dairelerin yönetim bürosuna gidip masadaki genç adama "Size bir haftalık para ödemiştim ama erken gitmek zorundayım," dedi. "Bana telefon konuşmalarımla birlikte hesabımı çıkarın, ödeyeceğim." Tezgahın üzerinden bir Examiner gazetesi alarak odasına çıktı. Kendine kahve yapıp telefonun başına oturdu. Paul Bergeron şimdi Washington yolundaydı. Winthrop avukattan zarfı alır almaz Beyaz Saray'ı arayacaktı. Derhal bir toplantı yapılacak ve hükümet bütün gücüyle Matarese'nin üzerine çullanacaktı. Winthrop razı olduğu takdirde de senatör yarın sabah gizli servis tarafından Walter Reed Hastanesi'ne götürülür, orada inceden inceye bir muayeneye tabi tutulurdu. 25 yıldır süren bir sahtekarlık böylece ortaya çıkacak, çobanla birlikte oğlu da mahvolacaktı. Saat 8.37 olmuştu, senatöre telefon etmenin zamanıydı. Schofield bir sigara yakıp telefonu açtı. Senatörün sesi gergindi. "Nicholas Giderone seni görmek istiyor." "Çobanın kendisi," dedi Schofield. "Koşullarımı biliyorsunuz, o da biliyor mu? Bu koşulları yerine getirmeye razı mı?" Çobanın oğlu "Evet," diye fısıldadı. "Bir telefon numarası verecek ama diğerinden ne kastettiğini anlamadı." "O halde konuşacak bir şey kalmadı. Telefonu kapatacağım."
"Dur."
"Neden? Önerimin yerine getirilmesi çok güç bir şey değil. Söyledim, dürbünüm var. Çoban önerimi reddetti. Hoşça kal senatör."
"Hayır."
Senatör güçlükle soluk alıyor gibiydi. "Pekala, pekala. Sana verdiğim numarayı aradığında zamanı ve yeri söylenecek." "Ne olacak?"
"Kendinizi ölmüş bilin senatör. Eğer sizi feda etmek istiyorlarsa bu yalnızca onları ilgilendirir. Ya da onu. Beni değil. Zamanı ve yeri siz değil, ben söyleyeceğim.
Bugün öğleden sonra saat 3 ile 5.30 arasında Appleton Malikanesi'nin kuzey pencereleri, Jamaica Pond'a bakan pencereler. Anladınız mı? Appleton Malikanesi."
"Telefon numarası da oranın."
"Pencereler ışıklı olsun. Kadın bir odada, Rus bir başkasında duracak. Hareket etmelerini, konuşmalarını istiyorum. Yürüyecekler, konuşacaklar, tamam mı?"
"Evet."
"Senatör, adamlarınıza söyleyin, peşime düşmesinler. Röntgenler yanımda olmayacak. Nereye yollayacağımı söylediğim bir dostuma bırakacağım. Eğer otobüsten gördüklerim beni tatmin ederse..."
"Otobüs mü?"
"Appleton Malikanesi'nin aşağısındaki Kuzey Caddesi otobüs yoludur. Bu otobüsler daima kalabalık olur. Jamaica Pond'u dönerken yavaşlarlar. Yağmur yağmaya devam ederse daha da ağır gideceklerdir. Bu da bana görmek istediğim şeyi görecek zamanı verecektir."
"Nicholas Guidoreone ile görüşecek misin?"
Soruyu soran ses çok telaşlıydı.
"Gördüklerim beni tatmin ederse," dedim, "saat 5.30 sıralarında bir telefon kulübesinden sizi ararım." Seninle şimdi görüşmek istiyor. Röntgenlerin kopyalarının çıkarılıp çıkarılmadığını merak ediyor. Bu konuda çok kaygılı.
Senatör, bu röntgenler 25-28 yıllık fotoğraf ışığına tutuldukları takdirde spektrof üzerinde derhal belli olur. Bu yüzden ölmek istemem doğrusu. Eğer öğleden sonra gördüklerimden hoşnut kalırsam kendisiyle görüşeceğim. Siz de başkan olacaksınız. Yoksa çobanın kendisi mi başkan olacak?
Schofield telefonu kapatıp sigarasını söndürdü. Düşündüğü gibi Guiderone rehinelerini saklamak için en uygun yer olarak Appleton malikanesini bulmuştu. Schofield içgüdüsel olarak bunu anlamış, malikanenin çevresini dolaşırken Tony'nin yakınlığını olanca gücüyle hissetmişti.
Salem'den ayrılmadan önce yapması gereken son bir telefon konuşması vardı Robert Winthrop'la.
''Brandon, bütün gece gözüme uyku girmedi.''
''Uykusuz kalan tek siz değilsiniz efendim. Bu hat temiz mi?''
''Sabah erkenden elektronik araçlarla kontrol ettirdim. Neler oluyor? Berger onu gördün mü?''
''Oraya geliyor. Saat 10 sıralarında Washington'da olur. Yanınızda kalem kağıt var mı?''
''Evet. Stanley'i Berger onu karşılamaya yollarım. Şimdi söyle.''
''Brooklyn'de Appleton malikanesi var.''
''Appleton? Senatör Appleton mı?''
''Bergeron'dan zarfı alınca her şeyi öğreneceksiniz. Malikane Jamaica Pond'un yukarısında, Appleton tepesinde. Buluşmanın bu gece 11.30'da olmasını isteyeceğim. Oraya tam zamanında gideceğim. Sorumlu kişiye tepeyi 11.45'te sarmalarını söyleyin. Yolları her yönde yarım mile kadar kapatın. Ön bahçe kapısının karşısında nöbetçilerin kumanda kulübesi var, beyaz bir yapı. Burayı ele geçirip telefon tellerini kesin. Matarese'ye ait olabilir. Çok basit bir planım var. Gece yarısını 15 dakika geçe rehinelerle birlikte ön kapıdan çıkacağım. Arabama gelince birbiri peşi sıra iki kibrit çakacağım. Röntgenlerin dışarıda bekleyen bir adamında olduğunu söyleyeceğim onlara.
Röntgenler mi?
Hepsini zarfa alınca anlayacaksınız. İkinci kibriti çaktığımda güvenlik polisine bana yanıt vermesi gerektiğini söyleyin. O da iki kibrit çaksın.
Tamam, sonra?
Ben kapıya gelinceye dek bekleyin, sonra güvenlik kuvvetleri harekete geçsin. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Artık gitmeliyim, yapılacak bir ayrı işim var. Brandon.
Evet efendim.
Yapmaman gereken bir tek şey var.
Nedir o?
Temize çıkman konusunda kaygılanmana hiç gerek yok. Ben söz veriyorum. Sen en iyisisin.
Teşekkür ederim efendim. Her şey için teşekkürler. Yalnızca özgür olmak istiyorum ben, o kadar.
Schofield kiralık arabasının arka koltuğuna geçip çalar saatlerle ilgili son hazırlıklarını yaptı. Saat öğle vaktini 2 dakika geçmişti.
Wes Roxbury'da bir telefon kulübesine girerek belediye temizlik işlerini çevirdi. Telefona yanıt veren kişiye, ''Burası Appleton Drive'' dedi, ''Brookline, lağım taştı, evimin önü pislik içinde kaldı.''
Sesi otoriter ve yüksek perdeden çıkıyordu.
''Neresi orası efendim?''
''Söyledim ya, Appleton Drive, durum korkunç.''
''Hemen bir kamyon yollayacağız efendim.''
''Acele edin lütfen.''
Temizlik işlerinin kamyonu yokuşu ağır ağır çıkarak Appleton Drive'daki kavşağa yaklaştı. Köşeye geldiğinde koyu mavi trençkotlu biri onu durdurdu. Şoför kapıyı açıp yağmurda bağırdı.
''Ne var?''
Birkaç saat için tüm söyleyecekleri bu oldu. Appleton malikanesi içindeki kulübelerden birindeki nöbetçi telefonu açıp Brookline'daki temizlik işlerini aradı. Kamyonlardan birinin Appleton Drive'da dolaştığını söyledi.
''Evet efendim, Beechnut'la Appleton arasında lağım borularından biri patlamış. Durumu kontrol etmesi için kamyonlarımızdan birini yolladık.''
Nöbetçi ''Teşekkür ederim.'' dedi. Aldığı bilgiyi diğer nöbetçilere bildirip yerine oturdu.
Schofield sırtında beyaz harflerle temizlik işleri Brookline yazılı siyah yağmurluğu giydi. Saat 3.05'ti. Anlaşmanın yerine getirilme zamanıydı. Antonia ile Talenyikov malikanenin öte yanındaki pencerelerdeydiler. Temizlik kamyonunu Appleton Drive'a doğru ağır ağır sürdü. Kaldırıma yakın gidiyor, her kanalizasyon düzenini dikkatle kontrol ediyordu. Her seferinde de arabadan iniyor, süzgeçlere bakıyordu. Bir süre sonra siyaha boyanmış plastik kutuları nöbetçi kulübelerinden görünmeyecek biçimde yeşilliklerin arasına soktu. Bunları birbirine bağlayan teli de lağım süzgecinin içine sarkıttı. Saat 4:22'de işini bitirmişti. Beechnut Terrace'a dönüp kamyonun arkasında baygın yatan şoförü yüzüne vurarak ayıldı.
''Ne oldu bana?'' diye kendine geldi adam. Çok korkmuştu.
Schofield, ''Bir hata ettim.'' dedi. ''Lağımlarda bir bozukluk yokmuş.''
''Çıldırmışsın sen.''
Schofield cüzdanını çıkardı. ''Sanırım haklısın. Kamyonunu kullandım. Bunun karşılığını ödemek isterim. Bundan kimsenin haberi olmamalı. Al bakalım $500.
Beş.
Yarım saattir Beechnut'la Appleton arasındaki lağım borularını kontrol ediyorsun. Herkese böyle söyleyeceksin. Çağrıldın ve görevini yerine getirdin. $500 istiyorsan böyle konuşacaksın.
Sen çıldırmışsın.
Seninle tartışacak zamanım yok. Parayı istiyor musun, istemiyor musun? Adamın gözleri iri yarı açıldı, parayı aldı. Artık onu görmüş olup olmadıklarının önemi yoktu. Şimdi yalnızca onun gördüğü şey önemliydi. Saat 5:57 olmuştu. Anlaşmanın bitmesine 3 dakika vardı. Schofield arabasını Appleton malikanesinin tam karşısında durdurup penceresini açtı. Dürbününü gözlerine götürüp ayarladı. İlk gördüğü kişi Talen Yikov oldu. Ama bu son kez Londra'da gördüğü Talen Yikov değildi. Rus pencerenin gerisinde hareketsiz duruyordu. Başının bir yanı sargılar içindeydi. Göğsünden de yaralı olduğu gömleğinin altındaki şişkinlikten belli oluyordu. Rus'un yanında duran siyah saçlı, tıknaz yapılı adam elini Talen Yikov'un sırtına koymuştu. Galiba adam onu sırtından desteklemese Talen Yikov'un ayakta duracak hali yoktu. Ama yaşıyordu. Dosdoğru ileriye bakan gözlerini kırpıştırıyor, Schofield'a sağ olduğunu, yaşadığını anlatmaya çalışıyordu. Schofield dürbünü sağa çevirdi. Soluk alamıyordu şimdi. Yağmur dürbünün camlarını ıslattı. Aklını kaçıracak gibiydi. Oradaydı Tony. Pencerenin gerisinde dimdik duruyordu. Başını önce sağa sonra sola eğdi. Odada biri onunla konuşuyordu. Sonra Schofield göreceğini ummadığı bir şey gördü. Bütün benliğini çılgınca bir sevinç kapladı. Antonia'nın gözleri korku doluydu ama başka bir şey daha vardı. Öfke. Aşkının gözleri öfke doluydu ve dünyada öfkenin yerini tutacak hiçbir şey yoktu. Öfkeli bir kafa sağlam, yerinde bir kafa demekti. Dürbünü indirip kutusuna yerleştirdi, pencereyi kapadı, motoru çalıştırdı. Yapılacak birkaç telefon konuşması vardı. Bunları yaptıktan sonra Bay B.A. Vickery'nin Ritz-Carlton otelinde görülmesinin zamanı gelmiş oluyordu. 37. Kısım.
Tatmin oldun mu?
Senatörün sesi sabahkinden çok daha sakindi.
Rus ne derece yaralı?
Kan kaybetti, zayıf düştü.
Yürüyebilecek durumda mı?
Bir arabaya binebilir. Bilmek istediğim bu sanırım.
Evet, kadınla o söylediğim anda arabamda olacaklar. Arabayı bahçe kapısına süreceğim. Benim işaretim üzerine kapı açılacak. Röntgenleri size o zaman vereceğim. Biz çıkıp gideceğiz.
Rus'u öldürmek istediğini sanıyordum.
İstediğim başka bir şey daha var. Beni hayatımın sonuna dek refah içinde yaşatacak bir bilgi istiyorum ondan.
Anlıyorum.
Bundan eminim.
Nicolas Guiderone ile görüşeceğini söylemiştin.
Görüşeceğim. Ona sormak istediğim bir soru yok dersem yalan söylemiş olurum.
Her şeyi yanıtlayacak. Onunla ne zaman görüşeceksin?
Ritz-Carlton'a yerleştiğimden onun haberi olacaktır. Beni oradan aramasını söyle.
Şunu kafanıza iyi sokun senatör. Yalnızca telefon edilecek bana. Otele bir ordu yollamaya kalkışmayın. Röntgenler otelde olmayacak. Nerede olacak?
Bu yalnızca beni ilgilendirir.
Schofield telefonu kapatıp kulübeden çıktı. İkinci telefonu Boston'un merkezindeki bir kulübeden edecekti. Robert Winthrop'la konuşmak, onun zarfın içindeki bilgiye gösterdiği tepkiyi öğrenmek istiyordu.
''Ben Stanley, Bay Schofield.''
Telefona Winthrop'un şoförü yanıt vermişti.
''Bay Winthrop hala Beyaz Saray'da. Benden eve dönüp sizin telefonunuzu beklememi istedi. Ondan yapmasını istediğiniz her şey yerine getiriliyor.''
size zamanı yinelememi de istedi. 11.30, 11.45, 12.15.
Ben de bunu öğrenmek istiyordum zaten. Çok teşekkür ederim.
Schofield telefon kulübesinden çıktı. Bir kırtasiyeciye uğrayıp proje çizim kağıtlarının ve keçe kalemlerin satıldığı tezgaha yaklaştı. Parlak sarı renkli kağıt ve koyu mavi kalem aldı.
Arabasına dönüp çantasını masa gibi kullanarak mesajını iri okunaklı harflerle yazmaya başladı. Sonra çantasından ülkenin 5 güçlü kişisine yazılıp adresini pullanmış zarfları çıkarıp yanına koydu. Bunları postaya atmanın zamanı gelmişti artık. Sonra bir zarf daha aldı çantasından. Bunun içine sarı kağıdı katlayıp koydu. Zarfı yapıştırıp üzerine adresi yazdı. Boston polisine. Sonra Newbury Caddesi boyunca ağır ağır giderek daha önce telefon rehberinden baktığı adresi aramaya başladı. Aradığı yer caddenin sol tarafında köşeden 5 kapı ötedeydi. Penceresine iri harflerle yazılmış bir levha konmuştu. Phoenix Haberleşme Servisi 24 saat hizmetinizdedir. Tıbbi, akademik, endüstriyel.
İnce yapılı, ciddi görünüşlü bir kadın masasından kalkarak yaklaştı. Size yardım edebilir miyim?
Schofield, umarım dedi. Ben Boston polis örgütündenim.
Aman tanrım.
Sizinle ilgili bir sorun yok, kaygılanmayın. Bir deneme yapıyoruz. Karakolların acil vakalara ne hızla ve etkinlikte yanıt verdiklerini araştırıyoruz. Bu mektubun Boston'daki merkez karakoluna gitmesi gerek. Siz yollayabilir misiniz?
Elbette.
Güzel. Ücretiniz nedir?
Ah, buna gerek yok efendim. Hepimizi ilgilendiren bir konu üzerinde çalışıyorsunuz.
Olmaz. Böyle bir öneriyi kabul edemem.
Schofield cebinden para çıkardı.
Bana bir de fatura vereceksiniz.
Elbette.
Sizden bir isteğim daha olacak. Bu çok önemli. Mektubun saat 11 ile 11.15 arasında yerini bulması şart. Bunu sağlarsınız değil mi?
Daha da iyisini yapacağım. Mektubu yerine kendim götüreceğim. Gece yarısına kadar buradayım. İstediğiniz saatte yerime çocuklardan birini bırakır, verdiğiniz adrese giderim.
Çok naziksiniz bayan.
Ritz-Carlton Oteli'nin lobisine girdiğinde saat 9.20 idi. Daha önce limana inip balık yemiş, geri kalan zamanı da bu iş bittiğinde Tony ile ne yapacaklarını düşünerek geçirmişti. Nereye gideceklerdi, nasıl yaşayacaklardı?
Schofield'a para konusu hiç ilgilendirmiyordu. Winthrop ona temize çıkarılacağı üzerine söz vermişti. Konsolosluk harekatı şefi Daniel Congdon da emeklilik maaşı konusunda çok cömert konuşmuştu. Dilini tutup ortadan kaybolduğu takdirde bu önerilerin yerine getirilmemesi için bir neden yoktu. Beowulf Agathe bu dünyadan silinecekti. Peki Brandon Schofield nereye gidecekti? Antonia yanında olduğu sürece nereye gideceğinin önemi yoktu. Schofield'ın yanına bir otel memuru yaklaştı.
Size bir mesaj var Bay Schofield dedi.
Schofield teşekkür ederek kağıdı aldı. Bunu veren adamın göğsünün sol yanında küçük mavi renkte bir çember işareti olup olmadığını düşünmekten kendini alamadı. Mesaj yalnızca bir telefon numarasıydı. Schofield kağıda avucunda buruşturarak tezgahın üzerine attı.
O orospu çocuğuna söyle dedi. Ben numaralara değil, adlara telefon ederim.
Telefonun zili 3 kez çalıncaya dek bekledi, sonra açtı. Evet,
küstah bir insansınız Beowulf. Ses tiz, rüzgardan daha zalimdi. Bu çoban Nicholas Guidero neydi?
Demek haklıymışım. Aşağıdaki adam Ritz-Carlton'da çalışmıyor. Banyo yaptığında göğsündeki küçük mavi çember suyla birlikte akıp gidiyor mu?
O işaret büyük bir gururla taşınır Beowulf. Olağanüstü amacımıza hizmet eden olağanüstü kadın ve erkeklerin gururudur o.
Onları nereden buluyorsunuz? Kendilerini havaya uçuran ya da siyanür tabletlerini ısırıp ölen kişileri.
Çok basit. Şirketlerimizden elbette. Dünyanın yaratılışından beri amaçlar için kendilerini fedaya hazır kişiler var. Bu kişiler istedikleri her şeye sahipler. Öldükleri zaman da ailelerine bakılır. Hiçbir şeyden yoksun bırakılmazlar. Şimdi size bir araba yollayabilir miyim?
Yollayamazsınız.
Kabalığa, düşmanlığa gerek yok.
Kabalık etmek istemiyorum. Yalnızca ihtiyatlı olmak niyetindeyim. Doğrusunu isterseniz korkağım biriyim ben.
Bir plan hazırladım, ona göre hareket etmek istiyorum. Oraya saat tam 11.30'da geleceğim. Siz konuşacaksınız, ben de dinleyeceğim. Saat tam 12.15'te kız ve Rus'la oradan ayrılacağım. Bir işaret verilecek, biz arabaya binip bahçe kapısına geleceğiz. Röntgenleri o zaman alacaksınız. Biz de çıkıp gideceğiz. Eğer bu planda en küçük bir değişiklik olursa röntgenler ortadan kaybolacak. Bir başka yerde ortaya çıkacaktır. Guiderone, ama röntgenleri incelemeye hakkımız var diye karşı koydu. Kopyalarının çıkarılıp çıkarılmadığından emin olmalıyız. Bunun için de zamana gerek var. Çobanın yemi, röntgenlerin incelenmesine izin verilmemesi üzerinde duruyordu. Büyük demir kapılar açılmalı ve açık durmalıydı. Kapalı kaldığı takdirde dünyanın bütün askerleri, güvenlik kuvvetleri de gelse arabaya birinin ateş etmesini engelleyemezlerdi. Schofield durakladı. Haklısınız dedi. Bahçe kapısının oradaki kapıcı odasında araç gereçler hazır olsun. İşlem 2-3 dakika sürer. Bu sırada kapılar açık kalacak. Çok iyi. Bakın diye ekledi Schofield. Oğlunuza söylediklerimin hepsi doğru. Sanırım Senatör Appleton demek istediniz. İnanın bana, röntgenlere dokunmadım, kopyalarını çıkarmadım. Bu yüzden öldürülmek istemem zaten. Size inanıyorum ama anlaşmada zayıf bir nokta var. Schofield bütün vücudunun buz kestiğini hissetti. Zayıf bir nokta mı? Evet, 11.30'da 12.15 arasında yalnızca 45 dakika var. Bu süre bize yeterince konuşabilecek bir zaman vermeyecek. Schofield rahat bir nefes aldı. İnandırıcı olduğunuz takdirde sabahleyin yine konuşabiliriz, değil mi? Guiderone o insanın içine ürküntü veren tiz sesiyle güldü. Elbette dedi, her şey böylesine basit. Çok mantıklı bir insansınız Bay Schofield. Mantıklı olmaya çalışacağım. 11.30'da görüşürüz. Schofield telefonu kapadı. Başarmıştı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 329.